hayatımda gördüğüm en tatlı Alman. Yani
Burak'cığım. Türkçesi de bayağı iyiymiş. Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Özgür.
Ben Burak Scholz.
İkisi Bir'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Kerem Hamburg'da maçı oradan izliyor.
Kafa iznine çıktı ya. Yalan söylüyorlar.
Hamburg'da bu işte dün akşam oynadığımız Çekya-Türkiye maçını izlemeye gitmişti.
Ay, o yüzden harikaydı.
Bu hafta bizim gururumuz Burak Scholz'la birlikte çekelim dedik. Abi öncelikle nasılsın?
Abi iyilik. Dünkü maç çok güzeldi.
Güzeldi.
Son dakikada bir gol attılar. Biz aynen. De onu bir etkinlikte izledik. Gidip yerinde izleyemedik ama of. Güzeldi. Oradan da geçti zaten.
Ben de evde izledim gerçekten. Bu dönemler çok keyifli oluyor.
Milli takımımızın arkasındayız. Evet,
bir de başarılı olunca.
Ah, Arda çok oynayamadı gibi sanki ama neyse tamam.
Neyse evet onları başka... Biz Tuhan'la da çok konuştuk bugün.
Tamam.
Şimdi ilk haberimle başlıyorum.
Başla abi.
Bu hafta oyun tarafından başlayacağım ama oyun haberi değil aslında. Biraz da genel gündem haberi. Disney Plus biliyorsun 2022 yılında ülkemize çok hızlı bir giriş yaptı. Güzel bir yatırımla da girdi. Yaklaşık bir yıl kadar böyle kaldıktan sonra yavaştan globaldeki kararlar sebebiyle... Çünkü global yani genel olarak Disney Plus zarar etmeye başlamıştı. Evet. Bu yüzden hani ülkemizde... Her ne kadar kalsa da özel içerikleri durdurmaya karar verdi. Sadece Türkiye için değil bu. Sanırım Amerika hariç dünyanın her yeri için aynı kararı verdi. Böyle bir bekleme modunda gibi diyebiliriz. Ama şimdi son çıkan haberlere göre tekrardan geliyor. Özel içeriklere başlıyor. Bu haber de Birsen Altuntaş'tan geliyor. Zaten bir zamanında Cem Sümbül'le işte sinema gündemi konuşurduk. Orada da bütün haberler hep zaten ondan gelirdi. Yani Birsen Altuntaş'tan gelirdi. Yine... haber oradan geliyor. Şu anda kulislerde yavaş yavaş konuşulmaya başlamış. Yapımcılarla işte yönetmenlerle falan konuşulmaya başlanmış. Yani bu sıralar konuşulsa çözülse önümüzdeki yıl tekrardan bu yeni içerikleri, ülkemize özel içerikleri görmeye başlayacağız gibi duruyor.
Yani ama büyük ihtimalle şey oldu. Bir önceki bütçe çok ağır geliyordu. Şimdi daha küçük bütçeyle belki de yeni
olabilir,
iş yapıyor
olabilir.
Olacaklardır.
Bir de Disney yani. Plus gerçekten hani kötü gidiyordu. Hani şimdi pandemiden sonra da pandemide tüm platformlar zaten biliyorsun hepsi yükseldi.
Evet, evet.
Streaming platformları pandemiden sonra hepsi düşüşe geçti.
Ama
Netflix de buradan nasibini aldı hatta.
Ya benim şey aklıma mesela Disney Plus'tan senin mesela aklına gelen en böyle baba veya çok hoşuna giden dizi mesela benim Mandalorian geliyor aklıma.
Evet zaten öyleyse. O da baktığında hani Disney Plus'a direkt bu Disney Plus'ın içeriğidir diyemiyorsun. Çünkü yıllardır olan Star Wars evrenine ait
onu
içerik.
Onu yiyorsun yani.
Ya da işte Marvel. Evet, aynen evet. Marvel'ı Star Wars'un ekmeğini yiyor Disney Plus'a.
Var mı senin aklında ya bu beni çok yakalamıştı aslında. Çok da güzel Disney Plus'ın böyle sponsorluğunu, yapımcılığını yaptı. Böyle hiç gelmiyor
yok,
benim aklıma.
Yok hani yerli içerik anlamında da hiç yok. Onun dışında Star Wars ve Marvel olmayan içerik anlamında da yok. Bir tek şöyle şeyler olabiliyor. Hulu da aslında orada Disney Plus'ın içerisinde bulunuyor. Oradan gelen film ve diziler var ama onda da hani Disney Plus'ın ya o Hulu'nun içeriği o yani
evet.
Disney Plus'ın içeriği değil. Gerçekten evet biraz bence de sönük kaldı yani.
Bir tane gol atıyor biliyor olman lazım. O platforma çeken dizi sonuçta o diziyi veya filmi izlemek için o aboneliği her şekilde satın alacak ya bir tanesiyle çekebilirsin.
Evet.
Bir tane böyle çok göz önünde iş yaparsın. Homelander şey neydi? Boys muydu?
Boys. Amazon'daki.
İşte Homelander direkt aklıma geliyor o kadar. Tamam.
Tabii zaten Amazon direkt oradan yürüyor yani.
Anthony Starr mıydı abi?
Anthony Starr aynen.
Harika tamam mı? Evet. Yani şimdi hiç böyle süper kahramanların böyle görmek istemeyeceğimiz arka planlarını falan bir şey anlattığı bir şey ve o kadar nasıl diyeyim farklı bir konu, farklı bir bakış açısı ki bütün ben mesela Amazon Prime ile alakalı planlarımı onunla alakalı kurdum. Ya Prime hesabımı kapatsam mı açsam mı işte fiyatlarında da bir artış oldu acaba ne yapsam? Dizi aklıma geliyor yok kapamayacağım. Diyebiliyorum mesela. Disney
öyle,
Plus'ta
doğru.
Böyle diyebileceğim bir dizi veya film bir şey yok,
yok
yani.
Kesinlikle haklısın. Hatta baktığında Amazon ülkemizde globaldeki gibi etkin değil. Globalde böyle ayda 100-200 içerik falan geliyor böyle öyle bir durum var. Bizde öyle değil. Daha kısıtlı bir kütüphane
evet.
var. Yavaş yavaş artırıyorlar. Ona rağmen mesela Amazon'da işte Invincible diye bir animasyon dizisi var. Mesela o da çok iyi. Boys var. Jack Reacher aksiyon seviyorsan izlersin. Ondan sonra ne bileyim işte Vox Machina diye bir yine animasyon var. Çok iyi. İşte bu anlaşmalarda ötürü James Bond'la ilgili şeyler geldi falan. Ya bir şekilde Amazon'un kendi içeriklerini orada ya en azından şu Amazon gibi ülkemizde çok limitli hareket eden bir streaming platform bile Disney Plus'tan çok daha başarılı
Evet
şu anda.
Yani
O
bir
can
tane
sıkıcı.
abi bir tane gol atın.
Ya orada
Bir
işte
tane gol atın.
Sırtını tamamen Star Wars ve Marvel'a dayadı.
Evet.
O da açıkçası belli bir yaş kitlesinin çok hoşuna gitse de ya da ne bileyim belli zevkleri olan insanların çok hoşuna gitse de bence genelde dizi ve filmler o kadar ya çünkü bir de şöyle bir şey de var. Marvel'ın dizileri filmler kadar keyifli değil.
Değil.
Filmleri zaten sinemada gidiyorsun. Sonra izlemek istersen yine Disney'den izlersin de oradan olmadı yani.
Yok,
maalesef
olmadı.
Olmadı.
Olmadı.
Ama tekrardan gidiyor olması belki yani bu sefer daha farklı bir şekilde. En azından ülkemizdeki yerli içerikler için. Çünkü yerli içerik anlamında gerçekten kötüydü yani.
Ya bir de yatırım yani.
Bir de
Ülkenin
şey
bir yatırım
hüsranı
yani.
oldu biliyorsun Atatürk dizisi.
Ha, o
Ya filmi daha
yayınlanmadan
doğrusu.
bir şeyler oldu galiba.
Orada yayınlanacaktı. Ermeni lobisi dendi, bir şey dendi. Olaylar
Televizyonda mı
çok
yayınlandı
karıştı.
sonra
En
bir şey
son
mi
sinemada
yaptılar?
yayınlandı.
Ha.
Şu an platformda var mı bilmiyorum bile.
Ya işte kaynadı gitti
Aynen.
arada.
Senin haberine geçebiliriz abi.
Geçelim abi. Bir iddiamız var. Samsung Galaxy S25 ailesini MediaTek işlemci kullanabilir diye. Şimdi bu şöyle bir konuya şuradan bakmak lazım. Şimdi mesela Huawei ban yedi ya. Huawei'nin ban yemesinin önemli sebeplerinden bir tanesi de işte Çin hükümetinin arkasında olmasıydı. Sonrasında çok fazla Amerikalı ortağının olmamasından kaynaklanan şeyler vardı. Mesela Samsung'da da şimdi diyorlar ki MediaTek işlemci kullanabilir gibi bir sıkıntı var. Birkaç sene önceye veya seriye gittiğimizde mesela S21 Ultra'daydı yanlış hatırlamıyorsam. İşte o dönem telefonun Snapdragon versiyonu ile Exynos versiyonu arasında çok fark olduğu için %30 bataryada fark ettiği için demişlerdi ki bir sonraki seride tamamen Snapdragon yapacağız. Sonra Koreli yatırımcılar çıktı dediler ki olur mu öyle şey işte falan bu yonga kullanılacak dediler. Arada böyle hisselerle alakalı bir değer işte arttı düştü gibi olaylar yaşandı. Şimdi diyorlar ki S25 ailesinde MediaTek işlemci kullanılabilir. Mesela son nesilde ne yaptılar? İki tane Exynos'lu S24 ve S24 Plus Exynos'lu geldi. S24 Ultra Snapdragon'la beraber geldi. Şimdi 3 farklı chip stratejisini benimseyebilir demişler. MediaTek'in muhtemelen Dimensity 9400'ünden bahsediyorlar ki o kadar güçlü bir yonga değil o. Yani CPU tarafında güçlü olsa da GPU tarafında o kadar kallavi bir çözüm değil. Her iki Snapdragon 8, işte Gen 2, Gen 3, Gen 4 bunların kıyaslamasında bayağı geride kalıyor aslında yani bu yonga. Şimdi böyle bir üçlü chip stratejisini gidilebilir denmiş ama ben böyle olacağını düşünmüyorum. Samsung'un elinde zaten Snapdragon'u kullanıyorsun Amerika pazarında veya işte Avrupa'da da belli modellerde kullanıyorsun. Exynos'u zaten kendin yongan. Neden bir başkasına yonga için başvurasın? Zaten bu yonganın bir başka ülkede bir sıkıntısı derdi de yok. Yani
Evet.
abi şu yongayla gelmesin diyen bir şey yok veya bir hükümet bir kuruluş yok. Böyle bir ama haber çıktı. Güney Koreli haber sitesi The Financial News'in aktardığı bilgilere göre böyleymiş. Ve buna gerekçe olarak da şey demişler. Snapdragon 8 Gen 4'ün maliyeti çok yüksek. İşte %25 %30 daha pahalı olacağı söyleniyor bir önceki nesilden. 235 ile 260 dolar arasında demişler. Snapdragon 8 Gen 2 160 dolar civarındaydı mesela. Snapdragon 8 Gen 3'ün tam olarak fiyatını bulamadım ama 200 dolar civarlarında olsa 235-260 dolar arası %30 artışla tahmin edilebiliyor. Yani ben çok şey olası bulmadım. Yani Samsung tepe model
Evet, bana da biraz
telefonunda
risk gibi geliyor yani.
niye Dimensity? Çünkü MediaTek'in bir Snapdragon kadar veya Exynos kadar duruşu var mı? Ben öyle bakıyorum olaya. Hani Türk kullanıcılar, tüketiciler olarak bakalım mesela. Sen, dünya bizden ibaret değil piyasa ama şimdi bakın mesela MediaTek, Exynos, Snapdragon. Hatta benim aklıma direkt Snapdragon geliyor. Sonra Exynos geliyor. MediaTek'i de abi uygun fiyatla alabiliyorsak o telefonu o zaman içinde MediaTek olsun falan diyebiliyoruz. Mesela senin aklında hangisi böyle daha böyle kallavi duruyor?
Snapdragon yani.
Snapdragon mesela. Hani adında bir şey var tamam mı?
Tabii canım. Ya bir de şey, ben özellikle hani telefonlarda bir emülatör kısmı ile ilgilendiğim için oyun tarafında Snapdragon orada bayağı önde yani.
Evet. Ve şey demişler Exynos işlemcilerin yeterli üretim adedine ulaşamaması durumunda Qualcomm'un Snapdragon çift fiyatlarını arttırmasını engelleyebilir şeklinde ifade etmişler. Ya külfetli olacak diyorlar Samsung için ama ben öyle olacağını düşünmüyorum. MediaTek topuna girmezler diyorum. Girmesinler.
Değil mi?
Yani
Bence
böyle
de girmesinler ya.
yani bu sırf maliyeti zaten sen artık 1200-1300 dolarlara telefon
Evet.
satıyorsun. 100 dolar daha vermişsin. Rekabette mi geri kalacaksın? Ya bu tepe modeller, amiraller artık bu seviyede insanlar alıştı demek de istemiyorum. Çok pahalı telefonlar
Ya
ama
alıştık da aslında yani.
evet.
Ya
Cem
alıştık.
15 Pro ver bende. Cebimde var 80 bin liralık telefon.
Tabii.
Yani birisi bir omuz atıp elimden alsa birkaç ay yaşayabilir gibi
Buradan
geliyor
kimseye
bana.
yol
Evet.
göstermeyelim.
Ama durum böyle arkadaşlar.
Evet.
Samsung bence bu topa
Bence de
girecekse de
girmez.
girmesin.
Yani girecekse de kesinlikle girmesin. O zaman buradan ikimizin de çok ilgili olduğu bir habere geçiyorum. Computex'i ilk kez gördük cihazı. Asus'un ROG Ally X isimli cihazı.
Bugün de ülkemizde ön sipariş açıldı. Bu videonun çekildiği
tarih itibariyle. Zaten haberim de oydu.
Tamam.
36.999 TL'lik fiyatıyla ülkemizde siparişe açıldı. Fiyatı düşündüğümüzde şimdi ne diyorsun? Önce fiyatı bir yorumlamanı isteyelim sana.
Şöyle abuk subuk gelmedi ilk etapta. ROG Ally'in fiyatını ülkemizde bir süre güncellemediler zaten. Evet. Aslında bir takım kur artışlarından dolayı güncellemesini bekliyorduk ama ellerindeki stokları bitirmeyi o aynı fiyatla beraber yeğlediler gibi gördüm ben olayı. Şimdi bir takım kur ve enflasyonist ortamdan dolayı arttırmışlar yeni güncel versiyonla beraber. Ama sen mesela farklarına baktın mı? Ne kadar arada fark var diye.
Baktım. Bununla ilgili bir içerik hazırlamıştım aslında. Şöyle şimdi şunu da söylemek lazım. Zaten ülkemizde Z1'li model de var. Z1 Extreme'li model de var. O yüzden o aradaki fiyat farkından insanlar bazen bir karıştırıyordu. Çünkü çok böyle hani içli dışlı olmayan bu cihazlarla anlamayabiliyor. Z1 Extreme tam birinde Extreme var ama ne kadar Extreme bu noktasına gelebiliyor. Evet. Şimdi X zaten aralarında aslında en güçlüsü diyebileceğimiz ama aslında performans olarak bir değişik. Yani Yonga'sında yine
Yonga
aynı.
Yonga aynı.
Bunun dışında şey yani en güçlüsü demek yanlış olur. En gelişmişi belki diyebiliriz. Mesela
bence
analog tuşları
geçirmişi.
Ha evet o da olabilir. Düzenlenmiş, yenilenmiş diyebiliriz. Mesela işte analog tuşları artık Hall Effect özellikle geliyor. Yani bu drift sorunu. Ben zaten Asus tarafında böyle bir sorun hiç duymamıştım.
Duymadım. Yani bak mesela SD kart olayından çok insanlar dili yandı. İşte yok kart okuyucu
bozuldu,
kart bozuldu.
Zaten en çok o konuşuldu. Isınması ve o da ısınmasının bir sonucu olarak SD kart problemi ortaya çıktı. Şimdi Hall Effect sorunu tam güzel. Yani aslında bir sorun çözülmüyor orada. Sorunsuz bir şey vardı zaten ama ileri seviyelerde olabilirdi bu. Birkaç yıllık kullanımda olabilirdi. Bu Hall Effect özelliğiyle çözülmüş oldu. SD kart sorununu da çözmüşler ama aslında bu yine tam bir çözmek oluyor mu bilmiyorum. Girişi komple almışlar oradan. Yani normalde sol üstteydi giriş. Komple almışlar onu oradan.
Bir dakika şu anda hafıza kartı girişi yok mu ya?
Var ama
ben gördüm.
Var ama orada bir yerde. Aynı yerde değil galiba. bir de galiba farklı bir giriş. Eskisi gibi değil sanırım.
Tip-C portu vardı. XG Mobile vardı. Harici bir üniteden ekran kartıyla beraber güçlendirebiliyordunuz. O GPU'nun gücünden faydalanıyordu. Onu kaldırdılar. Tip-C şey yaptılar. Bu sefer bütün kutuları kullanabiliyorsun. Olması gereken oydu zaten.
Yani en azından bu şey sorunu çözdüler. SD kart artık yanma durumu yok yani.
Ve bir tane daha mesela cihazın üst kısmına ufak bir yerde bir havalandırma menfezi daha açtılar mesela. Oradaki sıcak havayı daha hızlı bir şekilde tahliye edebilmek adına.
X'de zaten X'in en büyük fark attığı yani normal versiyona göre en büyük fark attığı nokta bataryası. İki katı bir şeyle bataryayla geliyor. Tabii bu şu anlam çıkmasın. Şimdi daha net testler falan da önümüzdeyken cihaz eğer ulaşırsa biz de yine seninle birlikte bir içerik
çok
hazırlarız.
Istiyorum.
Bu sefer çok önceden gelirse de mutlu oluruz.
Evet merhabalar.
Bu direkt şu anlama gelmesin. İki kat batarya, iki kat süre anlamına bence gelmeyecek.
Denemek lazım.
Bir denemek
keşke
lazım.
Olsa.
Evet. Bence orada iki kat olmayacak. 1.5 kat gibi bir şey olacak bence.
Ama direkt mesela donanımlar da aynı ya. Ekran da aynı mesela. Yonga da aynı.
Bir şey değil mi? Zaten ben şeyi anlamadım.
Bellek hızları bir tık yüksek.
Evet bellek hızları farklı. Ben şeyi anlamadım. Ya böyle bir yenilenmiş cihaz yapıyorsun. Geliştirilmiş bir cihaz yapıyorsun. Ekranı kesinlikle yenilemen gerekiyordu yani.
OLED gerekiyordu misal veriyorum.
OLED'in mutlaka olması gerekiyordu.
Ve şu anda $100 daha pahalı.
O da var.
Fiyatından.
O fiyat farkı değiştirmek isteyen varsa atıyorum elinizde ROG Ally var. Ve X'e geçsem mi diye düşünüyorsanız bence almayın. Aradaki fiyat farkı gereksiz.
Kart okuyucuyla alakalı bir probleminiz
varsa o başka tabii yani. Ama onun dışında eğer şeyse ilk kez alacaksınız. X mi normal mi diyorsanız X bu saatten sonra X alınır.
Evet.
Daha gelişmişi sonuçta. Ama ekranın OLED olmaması bence büyük bir eksi.
Seçenek olarak sunmak mesela Steam Deck'te bu bir seçenek ya aslında. Yani OLED'lisi de var. İşte eski nesil diyebileceğimiz IPS LCD'si de var. Bu belki seçenek olarak sunulabilirdi ama iki farklı modelin herhalde piyasada olması Asus için çok mantıklı bir kategorizasyon değil. Çünkü Steam'in sattığı el konsolu sayısıyla büyük ihtimalle Asus'un sattığı el konsolu sayısı arasında uçurumlar vardır.
Evet büyük ihtimalle.
Tek ürün üzerine tek bir makine üzerindeki Ar-Ge ile beraber. Çünkü o içerisine OLED ekran koydun diyelim. Cihazın ısısıyla alakalı bir takım şeyleri de kontrol etmen gerekiyor.
Evet.
OLED ekranın sağlığı için mesela. Ama Steam diyor ki ben zaten binlerce satıyorum.
Ya bir de Steam
binlerce.
Orada hani daha da işi böyle özele indirdiğimizde genelde el konsolu genelinden daha da özele indirdiğimizde Steam şu anda rakibi yok konumunda.
Evet,
çünkü Asus'un, Lenovo, Alienware gibi rakipleri var yine Windows tabanlı. Ama Steam Deck'te öyle bir şey yok.
Evet.
Bir rakibi yok yani. Kendi konsol gibi çalışıyor. O yüzden Asus'un satışları illaki daha düşüktür. Bir de Steam Deck, ya Steam güvenilirliği var öbür tarafta. Isınma sorunu gerçekten bir problem olurdu. OLED ekrana gelsin. Evet. Belki de ona güvenemediler. O yüzden yapmadılar.
Olabilir. Ve şey var. Direkt rakamlarla konuşmak gerekirse batarya 40 watt saatte 80 watt saate çıktı. Benim yaptığım ölçümler AAA oyunlarda 1-1,5 saat civarını geçmiyordu kesinlikle. Ağır bir oyun. İşte Forza oynattım mesela. Kamerayla çektim. 1-1,5 saat civarı falan.
Ya bu arada 1-1,5 saatlik süre de şöyle hani %100 de şarjdan çektiniz oynamıyor. Başladınız sıfır anında. Hani
evet, evet.
Kapandığı anda. Çünkü normalde gerçek kullanımda %100'den çektin. %100'de hiçbir zaman çekmezsin cihazı. İlla ki şarja bırakırsın, evet. Alırsın 90'da falan olur o. Ve cihazı kapatmak istediğinde sıfıra kadar oynamazsın. En tabii. Kötü %10'da 20'de tekrar takarsın. Sevmedi
kapayacağım bir şey yapacağım.
Mecbur yaparsın. Bu da aslında o normalde 1,5 saat diyebileceğimiz süreyi 1 saate kadar düşürüyor.
Düşürüyor.
Çünkü yani. Arada %30'luk kısmı kullanamıyorsun. Garantici gitmek için.
Tabii canım. Ya şurada da bir işim olur falan diye tabii. Sakladığında. Yani powerbank taşımanız falan gerekiyordu yanında. Aynen. Ben öyle söyleyeyim. Ya benim powerbank.
Bu Ally X'de en sevindiğim şey şu oldu. Ne olursa olsun ben Asus'um. Ben tercih etmesem de piyasada olmasını istiyorum. El konsolu piyasasında olmasını istiyorum. Çünkü bu Steam'dekinin kendine çeki düzen vermesi anlamına geliyor. Yani rekabet var ortada çünkü. İllaki bir şeyler yapacak.
Evet.
X modelinin çıkması şunu gösteriyor bize. Asus, Ally ile birlikte ben tamam yaptım bir tane ve kenara çekiliyorum demiyor.
Demedi.
Ben bunun devamını yapıyorum. Bu ileride, yani bu şu anlamı geliyor. Bu işin ikisi de çıkacak. Yani iki demese de bir sonraki nesil büyük ihtimalle 2026 gibi, 2027-2026 gibi başlayacak olan nesilde Asus da yine boy gösterecek.
Ya ama işte orada bir suçluluk psikolojisi de olabilir. Neden Gamers Nexus'un bir takım yayınladığı videolar vardı. Asus'un servis hizmeti tarafında işte cihazı mesela ekrandan dolayı yolluyorsun. İşte kasasında bir çizik buluyorlar, bir fatura çıkarıyorlar sana. Cihazın neredeyse maliyeti kadar. Aha. Çok konuşuldu. İşte fuarda Asus yetkililerini darladı. Sonra Asus'un çok daha üst yetkililerine erişti. Onlarla bir toplantı yaptı. Bir sorular soruyor. Yani bir soru soruyor işte adama. Diyor ki sadece evet ve hayır cevabını bekliyorum sizden. Başka bir şey beklemiyorum falan diyor adama. Ve aldıkları cevaplar Asus şeyi kabul etti. Hatasını, servis tabii, tarafındaki evet. Eksikliklerini. Türkiye tarafında ne olmuştur ne bitmiştir bilmiyorum. Zan altında bırakmak istemem Türkiye ekibini. Belki burada çok daha ılımlı bir şey gerçekleşiyordur. Çünkü operasyonlar ülkeden ülkeye değişiyor. Yani ne kadar ılımlı baktığı servislerin ne kadar kaliteli çalıştığı. Çünkü bazı ülkelerde böyle yetkilendirilmiş servisleri veriyor Asus bir takım işleri. Onlar faturalandırıyorlar ediyorlar. O arada işte patlaklar veriyor ki işte adam çizmiş kasayı. Tamam. Kasa çizik onda bir şey yok. Ama ekran değişecek ya zaten. Oğlum bütün niye hepsini değiştiriyorsun veya neden garantiden kapsamından çıkarıyorsun gibi olaylar yaşandı. O yüzden bir suçluluk psikolojisiyle beraber bir revizyona gitmiş olabilirler. Ama bu revizyonların hepsi böyle mantıklı olması gereken eleştirilen üzerine durulan şeylerin güncellemesi olmuş. Bir tek siyah yapmışlar makine şimdi. Neden çok mesela beyaz de. O makinenin bile biraz şeyiydi. Yani uzaktan gördüğünde bu ROG Ally diyeceğim bir şeydi. Şimdi MSI Cloud da siyah, o da siyah, Steam Deck de siyah. Neden mesela? O benim bir tek aklıma gelen mesele o.
Ya evet, o renk konusunda ben de çok eleştiri gördüm. Bence beyaz gayet. Ya, belki şey istemiş olabilir mesela Steam Deck ile Steam Deck OLED dışarıdan baktığında birebir aynı. Ekranları açınca hani çerçeveden falan belki anlayabilirsin. O da dikkatli bakarsan. Ama dışarıdan baktığında anlaşılsın diye mesela fiziksel anlamda tek bir farkı var. Açma kapama tuşu OLED'de kırmızı, normal versiyonda siyah.
Şey gibi iPhone'larda da öyle yapmışlardı. Tuşlarda böyle bir ayrıcı renginden kaynaklanan bir şey vardı eski nesillerde. Durum böyle yani.
Ya belki dediğim gibi o renk farkına ayırt edilsin diye yapmış olabilir.
Oyuncular birbirlerine caka satıyor mudur ya? Bak benimkisi yine kanka.
Olabilir.
Abi yani gelsin de test edelim ben istiyorum.
Evet cihazı. Ben çok de merak ediyorum
çok
cihazı.
İstiyorum. Seviyorum el konsollarını falan seviyorum yani.
Senin haberine geçebiliriz.
Geçelim. Türkiye ay aracı projesinde ilerliyor şeklinde başlık atmış sitemizde. Hemen detaylarına geçelim. ABD ve Çin başta olmak üzere uzay ajanslarının yarışı sürüyor zaten. Yani bu konuda herhalde ilk aklımıza gelen NASA falan. bu alanda söz sahibi olmak için ülkeler birisi de Türkiye. Ve aracın ay aracı projesinin ilerliyor sürüyor. Bir tane görselimiz var onu ekranda yansıtırız. Ay araştırma programı uzay aracı. Burada mesela ay üzerine bakan yönünü işaret etmişler. İşte S-band alıcı, verici, yama antenler, sabit güneş paneli. Yani görsel olarak neye benzediğiyle alakalı görseller paylaşılmış. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Bunlar üzerine bir değerlendirmelerde bulunmuşlar. Ve hani şu anda mevcudiyet gösteren, yani uzayda çalışması olan, işte istikbal göklerdedir diyebileceğimiz, artık uzayın da sınırlarında bir şeyler yapabildiğimizi gösteren ülkelerden biri biz de olmak istiyoruz diyerek zaten üssümüzü şey kurduk öncelikle. Hani orada neler oluyor bitiyor çok haberdar değilim ama
Ben de
burada
açıkçası o tarafı çok da bir ilk astronotumuz geçtiğimiz
evet.
aylarda gitti geldi.
Hatta yenisinin de yine
Aynen.
yollanacağı söyleniyor. Hani onun ne kadar araştırma üzerine kurulu veya neden bu yolculuğun yapıldığı ile alakalı bir sürü konuşmalar, tartışmalara girdi. Ben o polemiklere çok girmek istemiyorum açıkçası ama en azından bizim meselemiz şu. Biz de uzayda varız diyebilmek. Ve bu projenin bir adı da var. Ayap 1 projesi olarak geçiyor. Ay yörüngesine oluşarak buradan veri toplayan ve sonrasında ay yüzeyiyle temas sağlayacak bir uzay aracı şeklinde nitelendiriyor. Kacır aynı zamanda aracın görev misyonu tamamlaması, ilave bilimsel görev yükleri ve kullanıcı kritik ekipmanı belirmesi gibi süreçlerin de tamamlandığını söylemiş. Yani aslında bayağı yol alınmış gibi
Evet.
gözüküyor bir yandan.
Güzel haberler.
Güzel haber ve 2026 sonu 2027'nin ilk çeyreğinde fırlatılmaya hazır hale geleceğini söylemiş ki aslında bu ülkece ciddi yatırımların yapıldığı konular olduğundan işte NASA'nın mesela bütçesi hesaplandığında öyle çok ciddi paralar
Tabii
hatta
canım.
millet şey diyor, vergilerimiz bu NASA'cılara gidiyor falan şeklinde orada da böyle polemiklerin döndüğü durumlar oluyor
Ya
haberden habere.
verginiz en azından NASA'ya gidiyor. Bizimkinin nereye gittiğini bilmiyoruz.
Aa bir saniye hemen arkadaşlar CİMER üzerinden. Ya şey var, bu sistemde aynı zamanda yörünge transferi esnasında da hibrit itki motorları kullanacağından bahsetmişler. Onun da görsellerini paylaşmışlar. Hani görseller ne kadar normal bir vatandaş için aydınlatıcı o tartışılır. Zaten çok herkesin anlasın diye
Ya tabii
üretilmiş
canım
görseller
herkesin
bilmiyorum ama ilgililer mutlaka meseleyi çözmüşlerdir. Yerli teknoloji, ürün, yazılım ve ekipmanların kullanılması ve ulusal itibar konusu da var bu işin içerisinde. Ya, uzaydayız diyebiliyorsun tamam mı? Yani zaten bizim gökler ve uzayla alakalı hep böyle engin bir ufkumuz var.
tabii.
Ülkece ve en azından bir ufuk var oraya doğru. Fırlatmalar uluslararası işbirliğiyle yapılacak yalnız. Yani bizim herhalde şu anda bir fırlatma sahamız anladığım kadarıyla yok. Biz bu kendi uydularımızı da aynı şekilde
Aynen.
farklı istasyonlar üzerinden şey yapmıştık, fırlatmalarını gerçekleştirmiştik. Aktarılan yine bilgilere göre bir yandan da kendi uydu fırlatma sistemimiz konusunda da gelişmeler hızlandırılıyormuş ama büyük ihtimal 2026 sonuna veya işte 2020 diye
27,
onlar
evet.
yetişmeyebilir. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri BAE ile bir işbirliği rotası da çizilmiş ama onun detaylarıyla alakalı çok bilgi verilmiş. Onlarla mesela ne yapabiliriz? Onlar para versin bize. Biz geliştirelim mesela. O neden olmaz? Ya bu arada şeydi yatırımcılıkta sıkıntı değil. Param var, sermayem var. Yatırıp biz yaparız ya
Tabii
sıkıntı
canım
yok.
ya.
Yani biz zaten Türk milleti olarak abi biz hallederiz, biz işi kotarırız deyip de yaptığımız bir sürü iş var. Milletçe kendimizi görev edinmeyebiliriz yani aslında. Durum böyle. Biz
Yani
de
güzel
uzaydayız.
gelişmeler. Evet, biz de
İnşallah.
uzaydayız. Güzel gelişmeler. Umarım daha hızlı bir şekilde devam eder. Bu konuda ilerleriz.
Biz
Mehmet
neden
Şimşek
Starlink gibi biz niye böyle
Starland. Güzel.
Starlink. Bir noktada
Türkland ya,
Starlink'e
Türkland.
aa bak Starlink iyi fikir ha.
Tabii. Ülkemiz orada niye Türkland koyalım oradaki şeyin ismini
Abi
gezegen?
uçan bir kıta böyle anladın mı?
Ha sen
Starlink'lerin sırtında taşıdığı. Ya
güzel ama mantıklı Starland.
Musk.
Ama şey de olabilir. Yıldızların üzerine kurulmuş bir
Değil mi böyle
tepe
bir
gezegen.
yeni
Bu kadar
gezegenimiz.
anlıyoruz bu konuda.
Ya
Bu kadar
biraz
biliyoruz.
öyle açıkçası benim uzayla alakalı bu tür
Benim
teknolojilerle
de
alakalı çok kişisel ilgi alanıma girmediği için
ben
değil
şeyi
ama
düşündüm.
yani haberdar olmak isteyeceğinizi
Evet.
düşündük.
Ülkemizi ilgilendiren önemli bir detay
Evet,
sonuçta.
evet.
Ben şeyi düşündüm bir tek. Bu haberler çıktığında Mehmet Şimşek ay vergisini ne zaman almaya başlarız diye acaba
Sen
planları yapmaya
tehlikeli sularda
başlamış
mı
mı?
yüzüyorsun
Yok canım ne var
yoksa?
yani. Bugün Mehmet Şimşek isimli bakanımızın her yerden vergi aldığı bir gerçek, bir yalan mı söylüyorum
Aa,
yani?
işte doğru şu en son yurt dışı çıkış
O
pulları
3000
vardı.
lira, 1500 dediler, 3000 dediler.
Sonra 1500'e ikna
Sanki
edildik.
aynen 1500'e biz ikna ettik gibi. Biz hiç zaten yani böyle anlamsız bir şey olur mu?
Ya işte 150'ydi, 1500
Kendi
oldu.
aynen 1500
300'ü
dedi.
gösterince 1500'e iyi geldi.
Zam gelmeyen şeye bir daha zam yaparak 3000'e çıkardılar. Sonra tamam hadi 1500 dedi. Lan hiç 1500 olmamıştı ki hiçbir zaman o zaten. Yani
Olmamıştı.
niye böyle bir
Çok
şey?
unutulmuştu o ya. Mehmet
Evet
Şimşek
evet yani
bakanımız
şimdi
halletti o işte.
garsonlardan verilen bahşişlerden falan artık vergi.
%10 onlara da değil
Evet
mi?
bu yani garsona verilen bahşişten ülke mi kurtarırız ben anlamadım. Yani, ya da garsonlar ne kadar bahşişliyor da bakanlık gözün oraya döndü.
Ya bir takım bilimsel makalelerde şöyle bir şey gördüm. Bu vergi düzenlemeleri sonrasında belli bir dönem vergi artıyor. Vergiler alınıyor. Ama belli bir süreden sonra vergi düzenlemesi öncesinden daha az vergi geliri olduğu ortaya çıkıyor. Yani aslında vergi kaçırmaya insanları teşvik edecek ağır yükler yüklenince. Evet,
bu zaten psikolojik de bir analiz var evet. Bu konuda. İnsanları çok sınır seviyeye getirdiğin zaman insanlar bunun kaçma noktasını arayarak aslında... Hmm. Sen bu vergileri düzenledikten sonra daha da zarar etmeye başladığın evet. Bir noktaya evriliyor bu
evet.
İş. Ve oraya doğru gidiyor. Hiç istediğimiz bir şey değil. Gerçekten yok. Hani biliyorsun son birkaç aydır çok fazla biz de vergi konuşmuş olalım. Ülkemizi ilgilendiren bir konu aslında yani. Son birkaç aydır işte restoranlarda, ne bileyim berberlerde, oralarda, buralarda vergi kaçırmak için fatura kesilmediği, farklı bir şeyden fatura kesildiği, Bodrum'da bir mekanın hani 2 milyon hesap alıp vergi ödemediği,
evet.
Ama bu sırada bizim maaşımızın yarısının vergiye gittiği bir düzen var şu an.
Evet.
Tabii ki de hani vergi verilsin okey, vergi her ülkede var zaten. Ama bunu doğru yerden alınsın, düzenlemesi yapılsın ve vermeyip herkesten alınsın. Ve asıl vergiyi verecek olan kitle de kaçırmasın, versin diyoruz buradan.
Yani işte şey oluyor bazen en kaba tabirle büyük güçlerden evet. Vergi alamıyorsun. Sesi çıkmayan milletten vergiyi, cezasını ona kesiyorsun gibi bir durum oluyor her zaman. Ya, yani bu işte insanları şeye itiyor yani. Ne olacak abi, buna da fatura kesmeyelim. Bunu elden verelim.
Evet.
Veya işte restoran bakıyorsun KDV'si %1 yazıyor. Niye %1 senin KDV'n? Sen evet. Mal almıyorsun ki, ürün satıyorsun şu anda. Evet. Neden? İşte bunlara insanlar itilmiş oluyor bir noktada. Hani hangi taraf haklı ben de bilmiyorum artık. Biraz politik konuşayım.
Yani bu politikliğin de. Yani geçenlerde şeyi de konuştuk biliyorsun. Donanım Haber'in bir iç toplantısında. Hı hı. Ya bu telefon tarafında da şimdi yeni şeyler konuşuluyor. Söylentiler. O yüzden hiç söylemiyoruz şu anda. Söylenti olduğu için ortalığı karıştırmamak adına. Ama hani bu ileri seviyede bu söylediğim şey tamamen uydurmadır. Benim uydurmamdır. Yani şu noktaya da gelecek gibi duruyor. Yani yurt dışından telefon getirmeyi çok zorladılar biliyorsun. Önce 30 bin lira e-mail kaydediler. Yok işte şu kadar sürede açılıyor dediler. O süreyi kıstılar, bir şey yaptılar. Ondan
8
sonra
ay falan mı oldu
öyle
şimdi?
Bir şey oldu. Şimdi yurt dışından gelirken bir telefondan fazla yanında bulunursa alıyorlar. Evet. Geri çıktığında teslim alabiliyorsun falan. Böyle bir duruma geldi. Bu ya bu bayağı şu demek. Yani alma, istemiyorum.
Alma demenin noktasına başka getiriyor. Bir yolu.
Ama özgürlüğünü de orada net önüne geçemiyor. Yani, ama bir noktada geçecek gibi duruyor. Yani bir noktada ben şunu bekliyorum artık. Getiremez.
Ya ben
ya getirirsen de burada yurt dışı telefonunu açamazsın.
Ya ben burada eşime, dostuma, hatta ya bir herhangi en yakınıma, ya kendi eşime, karıma bir tane telefon alıp getiremeyecek miyim mesela?
Ya işte getiremiyorsun ya. Ya ya da getirebiliyor olacaksın mesela, tamam mı? Çünkü insanlar bir şekilde yanında bir telefon sokabiliyorlar. Ya yani mesela ben geçenlerde yurt dışından geldim. Ülkeye girerken bir koruma yoktu ya. Üstünde hani koruma şey yani güvenliğe girsem sorun yaratacak bir şey yoktu. Ama telefon getirmiş olsam bir tane yedik. Onu sokabiliyordum belli ki yani.
Yoğunluktan faydalanır.
Aynen, yoğunluktan faydalanır.
Gümrüklerde de aynı şey oluyor aslında.
Yani şimdi demek ki bu hala bir devlet nezdinde bir sorun belli ki.
Evet.
Şey yapıyor hani insana, yani insan gücünü oradan çıkarmak istiyor belli ki. İnisiyatif, çünkü insan evet. Hani insan inisiyatifi almasın çünkü bir şekilde girebiliyor insanlar içeriye. Bunun önüne nasıl geçecek? Direkt diyecek yurt dışından gelen telefonu operatörle anlaşacak, bir şeyle anlaşacak. Burada açamazsın diyecek. Bu noktada da zaten sıkıntıdayız, daha da sıkıntıya gidecek
ya. Ben
yani.
Bu konuları derin derin nefes alasım geliyor. Nefesim yetmiyor bana yani.
Evet, o şekilde.
Birazcık daha Cimer'den şikayet gelmeden önce bir sonraki konuya mı geçsek acaba?
Hemen geçelim. Şimdi Sony biliyorsun PlayStation 3 konsolunda farklı bir mimari yapıyla.
Sel.
Aslında hem geliştiricileri döneminde hem de sonrasında çıkan işte bu geriye uyumlulukla falan bizleri sıkıntıya sokmuştu.
Evet.
Ve şu anda Sony'nin işte PlayStation 3 oyunlarını PlayStation 5'te çalışabilmesi için bir yöntem üzerinde çalıştığına dair bir söylenti var.
Harika haber bence.
Çok
çünkü
güzel haber.
Oyunu yok.
Evet. Yani gerçekten güzel haber.
Güzel haber ama ben bunu şey gibi gördüm. Abi oyun yapamıyoruz, ne yapalım? PlayStation 3 oyunlarını raflardan, tozlu raflardan indirin.
Ya yani güzel olur bu arada. Gerçekten benim 3 kütüphanesinde merak ettiğim çok fazla oyun var. Ama hani bir söylenti olduğu için.
Ya aslında yani. Şöyle artık yani PlayStation 5, PlayStation 3 oyunlarını emüle edecek güçte mi sorusunun cevabı tahminen edecek güçte.
Evet, canım, evet.
Yani o yüzden... Yapılmamasının sebebi büyük ihtimalle şuydu. Zaten oyunları mesela diyelim $60 fiyat etiketiyle tekrar oraya koyup oynatabilir hale getiremeyecekti.
Tabii.
Onun bir maliyet kaygısı vardı büyük ihtimalle. Ama sonradan baktık ki ya biz zaten konsola oyun çıkaramıyoruz. Sonra Helldivers diye bir tane oyun çıkardık. O birinci el stüdyodan mı çıkmıştı Helldivers?
Kendi stüdyoları evet.
Kendi stüdyolarından çıktı ve PC'de de
İlk
çok
günden geldi.
ciddi bir vurgun yaptığı için, ben direkt vurgun diyorum ona
Tabii
çünkü
tabii.
çok ciddi rakamlara ulaştı. Şimdi baktı ki ya biz zaten sırf konsola bir oyun çıkarmaya kalktığımızda 100 milyonlarca dolara patlıyor. Biz ama bunu başka bir konsola çıkardığımızda veya PC tarafına getirdiğimizde ama o kadar kazanıyoruz o kadar maliyete girmeden. Şimdi dediler ki PlayStation 5 herhalde bizim oyun yapmaya niyetimiz yok belli.
Evet, bir daha
Tutmuyor.
ya sonlarına
Çok
yaklaşıyoruz
harcıyoruz.
artık yani diyorsun.
Sonlarına da yaklaşıyoruz. Abi PlayStation 3 oyunlarını raflardan çıkaralım da bari onları oynasınlar PlayStation 5 oyuncu. Ben de geçtiğimiz günlerde bir tane PlayStation 5 aldım. Pro çıkacak belki de
Evet,
aldım.
gördüm, niye öyle bir şey yaptın?
İkinci el buldum ya çok
Ha,
uyguna.
güzel buldunuz da fiyat falan.
Yurt dışı. İki
Ha
tane
tamam, çok iyi.
konsol 14 bin.
Aa,
Ha,
çok
nasıl?
iyi,
İyi fiyat değil
bayağı
mi?
iyi.
Ha.
Güzel, güzel fiyat.
Ben daha pahalıya bile satabilirim onu sonradan. Yani Pro çıkıyorken böyle bir şey
Evet.
yaptım.
Ya bu arada PlayStation 3 oyunları konusunda şöyle bir olay var. Ya umarım gerçektir bu haber. Söylenti şu an için dediğim gibi. Şundan da yapıyor olabilirler. Bir sonraki haberimle de aslında biraz bağlantılı. Ona birazdan geliriz senin haberinden sonra ama. Şimdi bir el konsol üzerinde çalıştığı söyleniyor PlayStation'ın. PlayStation 3 oyunlarını el konsoluna getirmek için böyle bir yönteme giriştiler mi acaba diye düşünmedim değil. Çünkü el konsolu getirdikleri zaman özel oyun yapması zor olacak PlayStation açısından. O ciddi bir külfet çünkü. Ama eski oyunları getirmesi hem kullanıcı olarak okey hem de şirket olarak daha rahat bir konu. O yüzden böyle bir çözüm yoluna gitmiş olabilirler.
Ya ellerinde hali hazırda şu anda aslında Portal ve onun yapısıyla alakalı böyle bir
Evet.
kurulmuş bir sistem var. Ona bir
Aynen.
donanım aslında gerçi Portal'ın üzerinde de Snapdragon 660 mi ne onun çapında bir yonga var. Hiç yeterli bir şey değil
Tabii evet.
gerçi o
Ama
da.
geçenlerde bir geliştirici kardeşimiz inanılmaz cihazı girdi, kırdı, parçaladı, böyle bir şeyler yaptı ve
Tabii
PSP
istediğini
oyunları
oynattı.
oynattı.
Oynattı, oynattı
Ama
yani.
şey de açıklamasını yaptılar. Hiçbir zaman live açık yani şey olmayacak. Yayınlamayacağız bu şeyi. Emülatör kısmında söylediler yani.
İşte başlarına bela almak istemiyorlar ama
Tabii.
en azından o makinenin
Bir
bir
şeyler yapabildiğini gördük.
hem makinenin bir şeyler yapabildiğini gördük. Snapdragon 660'tan PlayStation 3 oyunu oynatmasını kesinlikle beklemeyin.
E
Öyle
tabii
bir
canım.
şey olmaz.
PlayStation 2'yi de bekliyorum.
PlayStation 2 olabilir belki.
Yok ya, olmaz.
Olur.
Snapdragon 8'in 2 bile zorlanıyor.
Ciddi misin?
Emülatörde zorlanıyor.
Ben bunu bir video ile beraber ben sana
Ha.
kanıtlayacağım.
Ya
Ne?
şeyde Flip 4'te ne var işlemci?
Flip 4 neydi? Samsung
Dikey katlanan
tam
yapay.
Snapdragon Gen 2
Gen
olsun.
2 yok mu
8
onda?
olsun. Gen 2 olsun ha.
E tamam, onda
Gen 2
mesela
Gen 3
PlayStation
olsun.
2 oyunları yok yani. Yani
Nasıl
zor
yok?
zor çalışıyor.
Ben S20 FE'de PlayStation 2 oyunları oynatıyorum şu an.
Ama hangi oyunlar?
Ya PlayStation 2 oyunları.
Ama
PSP
hayır,
artı PlayStation 2.
PlayStation 2 oyunlarını getirdiği zaman orada God of War olmak zorunda.
God of War'da oynattım diye
Allah
hatırlıyorum
Allah
ben
ya.
ya. Yanlışlıkla
O zaman benim ayarlarda mı sorun vardı? Ben mesela
Sen kenara
abi, bir
yumuşatmayı
dakika.
çok açık bıraktın.
Senin kullandığın telefon işlemcisini?
Snapdragon.
8 gen.
Yok. 865 mi?
Allah
Öyle bir şey, öyle
Allah.
bir şey olması lazım.
Sorun mu bende acaba? Ya da
Sorun
sen
sende
yalnız
kardeşim.
PlayStation 1 oyunları oynatmış olabilir misin?
Hayır. God of War var ya diyorum sana.
PSP olabilir mi?
PSP oyunlarını da oynattım.
Çünkü
PlayStation
PSP'de de
2
God of War var ya.
var. Ama işte ben PlayStation 2 oyunu
Allah
oynattım.
Allah.
Bunun videosunu çekeceğiz o zaman. Ben o
Tamam,
telefona getireceğim.
evet. Evet, bir
Ya
bakalım.
en nihayetinde şey var. Bunun içerisine koy böyle bizim aslında Eli'de gördüğümüz donanımları. Sony diye sat onu. Ama
Ha, tabii.
öyle portalı satmaya çalıştığın fiyatların kafasıyla beraber fiyatlandırma ama onu. Gerçi ama bunu yapabilecek bir kafada Sony.
Yani evet. Vallahi bilmiyorum. Portal'la ne yapmaya çalıştıklarını da ben anlamadım. Çok manasız bir konsol.
Sen denedin, sen almıştın
Denedim.
değil mi?
Evet, aldım ve çok hızlı bir şekilde sattım.
Yani bir oyuncu gözünden de böyle çok kendi konsolunda kendi oyununu stream ediyorsun uzaktan bir
Ama bunun
şekilde ama.
zaten bak çok güzel ekranı var. Benim kullandığım en güzel LCD ekran. Gerçekten güzel. Sonuçta DualSense'in özellikleri var kontrolcü
Tamam, o da
sebebiyle.
güzel.
Güzel. Tamam, her şeyi
Altyapı
baktığında güzel.
hazır.
Altyapı hazır. Güzel. Zaten bu arada bu yeni el konsolu için konuşmalar da şöyle. Onun birebir aynı görüntüde ama daha hani kalını ekran oldu. Çünkü oraya bir işte soğutma
Olsun.
falan da gelecek ya
Ki
mecbur.
ince çünkü şu anda
Tabii
yani.
ince.
İnce
Zaten
ince
şey
değil
gibi,
mi?
dokunsan kırılacak gibi şu
Yani
an yani
incecik bir
orası.
makine. Doldur onu. Bir LIX kalınlığına getir. LI kalınlığına getir. Steam Deck
Ya
kalınlığına
şeyi
getir.
kullanmak
Kimse
istiyorlar. O
kızmaz.
net belli yani. O DualSense'i orada kullanmak istiyor. Çünkü DualSense şu an nereye koyarsan koy fark yaratıyor. İşte Xbox yarışında direkt fark yaratıyor. El konsolu yani el cihazı olarak baktığında orada diğerleriyle bir fark yarattı.
Bir de bunu adam gibi işte altyapısını zaten hazırlayamayacak adamlar değiller bunlar mesela. Kardeşim, Steam Deck'te
yani,
ben...
Bu işin en tecrübelileri zaten evet. Baktığında yani.
Yani işletim sistemiyle alakalı ben mesela Steam Deck daha tatlı geliyor mesela bana. Çünkü gerçek bir konsol gibi açılımı kapanması, uyanması, tekrar uyku moduna alınması, orada daha az enerji tüketmesi gibi. Bunları da halledeceklerdi. Aslında ellerinde yani un var, yağ var.
Helva yapsana.
Helva yapsana.
Evet.
Ben bu şekilde değerlendirdim olayı.
Ya belki işte ben en başta konuya da bağlamış olalım tekrardan. PlayStation 3 oyunları için bu çözüm yolunda bundan kaynaklı olabilir. Yani emül ederek bu cihaza koyalım.
Evet.
Olabilir. Çünkü orada harcanan bir kütüphane var.
Yani Cell'le geliştirilmiş, o mimari üzerine geliştirilmiş oyunları emüle etmek biraz zor. Ama artık donanım gücü buna ulaştı mı?
Steam Deck mesela zorlanıyor baya.
Değil mi?
Bayağı zorlanıyor.
Yani. O zaman ondan çok farklı donanım koyamayacaksınız zaten. Ryzen
ama işte çözüm üretirse Sony bu konuda direkt emüle etmek yerine bir çözümle ortaya çıkarak daha...
Apple'ın Rosetta'sı gibi düşün. Yani o platformu dönüştüren aynen. Güzel, verimli bir şey yap. Olur.
Yani direkt ben Sony'nin de direkt hadi emüle ediyoruz noktasında değil de oradaki oyunları başka bir belki mimari yapıya uygun hale getirip ondan sonra emüle ettirebilir.
Olabilir. Eskiden şey vardı sana, PlayStation 2'lerde PlayStation 1 çipi vardı bazı serilerinde, evet. Biliyor musun? Öyle bir şey olacağını tabii ki düşünmüyoruz ama acaba öyle bir şeydi? Fikir.
Evet.
Sony yaz bunu. Durum böyle abi.
Evet, senin haberine geçebiliriz.
Nvidia sadece 3 günde 430 milyar dolar değer kaybetti. Şimdi ben bu başlığı görür görmez şöyle bir kilitlendim. Niye? AI şu anda en zirvesini yaşıyor ve zirvede de bu donanımları sağlayan Nvidia, CUDA, her şey var tamam mı adamların ellerinde. Neden? Tarihin en sert düşüşlerinden bir tanesi. Şu anda şey en değerli şirketi olarak zaten listenin başına yerleşmişti. Aha. Ardından işte üçüncülüğe gerilemiş oldu. Yaklaşık 3.3 trilyon doları aşarak aslında bu zirveye oturmuştu. %13 değer kaybetti. Yapay zeka uygulamaları güç sağlayan hani her şey bu adamların elinde aslında. Böyle bir durum var. Uzmanlar yapay zeka trendinin bitmediğini ancak Nvidia hissedinin aşırı sevilmiş olduğunu düşünüyor. Bu düşüşün bağlandıkları şeyde yani neden böyle bir anda düştü? Buna bağlıyorlar. Nvidia'daki düşüş yapay zeka patlamasıyla bağlantı olan diğer yarı iletken şirketin hissedinini de beraberinde düşürmüş. Çünkü AI, Nvidia yan yana eşittir koyuyorsun. Ve o belli bir miktar gelince Bitcoin olayı gibi işte. Bitcoin düşünün. Düşün altcoinler düşüyor. Çünkü sen kripto para işte piyasasını Bitcoin'le belki de belirliyorsun. Burada da yapay zeka ile beraber orada hızlandırmadan Nvidia en tepede olunca o düşünce geri kalanın hepsi düşüyor. Bunun arasında Broadcom, Qualcomm, ARM, TSMC ve ASML gibi işte bu döküm şirketleri falan da bulunuyor. Tek bir şirket için kaybedilen en büyük 3 günlük düşüş olarak tarihe
evet,
geçmiş.
Evet, rekor seviyede bir düşüşleri var yani.
Yani evet, bu Nvidia'nın tarihi için ve genel olarak piyasaların tarihi için güzel bir güzel şey değil, değil yani. Bir de bu hisselerin düşüşlerini farklı yönlerden de yorumlamışlar aslında. Yatırımcılar daha getiri odaklı bir alana geçiyor olabilir demişler. Çünkü büyük ihtimalle Nvidia hisse alan adam satmıyor tamam mı? Oturuyor onun üzerine. Ejderha böyle hazinenin üzerine oturur ya. Ben Nvidia hissesine biraz öyle bakıyorum. Yatırım tavsiyesi değildir bu arada. Şimdi gol yemeyelim. Piyasa istikrara kavuştukça Nvidia'nın iş modelinin dayanıklılığı ve altında yatan temellerin gücü test edilmesi beklenir bir şekilde yorumlanmış ama daha neyini test ediyorsun ya? Yapay zeka Nvidia olmuş eşittir yani bu durumdan nereye gelmesini bekliyorlar bilemiyorum. Ben diyorum ki Nvidia'ya yatırım paranızı atınızı, Nvidia'ya oynayın. Yatırım tavsiyesi değildir.
Şaka yapıyor ya.
Şaka yapıyor. Ya belki de ne bileyim yatırımcılar bir anda çok daha farklı bir yatırım kolu mu buldular diyeceğim de öyle bir şey de zannetmiyorum. Ya bizim anlamadığımız normal vatandaşın anlamadığı şeyler
evet,
olabilir.
Arka yani planda başka vatandaş. Şeyler dönüyor abi şu an. Yani onları biz
biz bilemeyiz. Derin devlet mevzuları bunlar.
Yaptırmazlar abi.
Ya durum böyle arkadaşlar. Bir tarihe bir not geçildi.
Evet, tarihe bir not düşüldü yani. Aynen.
Hissesi düşen
keşke birisi çeke. Şey olsa böyle hani atıyorum bundan 250-300 yıl sonra veya 1000 yıl sonra 2000'li yılların başı konuşulurken işte tarihe not diye böyle yazılmış şeyleri şu an işte bugün bunu yaşadığın senin 2000 yıl sonra da konuşulacak bir şey mesela İstanbul'un fethi mesela o gün şeyin farkındalar mıydı?
Bunu
yani 1000 yıl sonra da konuşulacak bu farkındalar mıydı acaba?
Yani bilmiyorum farkındalardır diye
mesela Bilecik'in
ya.
İşgali o kadar değildir.
Sen ne demek istiyorsun Özgür Bey?
O kadar konuşulmamıştır. Ben Bilecik'te askerlik yaptım. Bilecik o kadar değil arkadaşlar. Şimdi bunu söyleyeyim yani. Bir İstanbul değil Bilecik.
Oo biz herkesi karşımıza alıyoruz şu anda. Ne yapıyorsun ya DH olarak?
Nüfus az zaten ya. Çok yok. İstanbul'un arkamızda mısınız?
Neyse. Durum böyle. Nvidia haberim de bitti. Evet, var mı sen?
Ben de son bir haber var. Şimdi Sony ile yine alakalı. El konsolu az önce konuştuk.
Amboy ya. Yeter artık. Sony. Aa, evet,
çok ciddi.
Ama yok, Sony'yi severim. Buyurun.
Ben de severim. Aldım PlayStation'ı. Tabii seversin. Şimdi az önce el konsolu tarafına konuştuk. Sony'nin yeni bir yatırım yapabileceği bir cihaz olabilir PlayStation'ın yanı sıra. Ama yaklaşık bir yıldır, bir buçuk yıldır Sony'nin yatırım yapmayı unuttuğu bir cihaz var. PlayStation VR 2.
Ha evet, ama bir şey çıkmayacak ki oradan.
Zaten yani... haberde şu, oyun geliştirmeyi bayağı bırakmışlar. Şu anda evet. Geliştirilmekte olan iki oyun varmış sadece.
O da demo tarzı.
Herhalde. Evet, bu ama kim geliştiriyor kim bilir.
Özelliklerinden şu şekilde yani de faydalanabilirsiniz.
Çıktığından bu yana direkt PlayStation'ın yaptığı ve ses getiren tek bir oyun var. O da Horizon. Call of the Mountain'da da galiba. O güzeldi, evet. VR 2 deneyimini güzelce yaşattı. Sonra oyun yok. Yani var mesela Resident Evil de fena değildi. Birkaç oyun daha çıktı ama hiçbiri Sony'den gelmedi. Ve şu anda da geliştiren iki oyun varmış. Bence bu şu anlama geliyor. Sony orada VR 2 çok anlamsızdı. VR 1 okey denediler ama 2 çok anlamsızdı. Zaten çok da az sattı. 1 milyonu geçmedi galiba. Şimdi mecburen yeni bir şeye, yolculuğa başlayacaklar.
Ya yolculuk dedim. Orada VR işini bitirelim abi. Bir evet, de niye evet. Boşuna şey
bu oyunları da, bu iki oyun da büyük ihtimalle bayağıdır geliştiriliyor. Adamlara o kadar para verdik, bari bir şey satalım çıksın, diye evet. Yaptılar. Sonra büyük ihtimalle orası da duracak ve hani o rafa kaldıracaklar.
Evet.
Yıllar sonra işte paketi hiç açılmamış PlayStation VR 2 falan diye böyle koleksiyonculara kakalarsak.
Ya yok yani. VR tarafında bana bir tane oyun söyle. Beat Saber hariç. Ki bütün herkesin ulaşmak istediği bir oyun olsun.
Half-Life Alyx.
Herkes ulaşmak istedi mi sence?
Bence herkes ulaşmalı, güzel oyun.
Ya ulaşmalı, güzel oyun olmasına bir şey demiyorum. Ama böyle çok ses getirdi abi.
Half-Life Alyx canım, o getirdi. Half-Life Alyx.
Allah Allah. Half-Life sevenler çıksın ortaya öyle, o zaman
Half-Life
yorumlarda.
Half-Life Alyx bir de şu anlamda da hani teknik anlamda da en iyi VR oyunlarından birisi.
Ha doğru.
Onun dışında hikayesel anlamda da aslında Half-Life serisi, ya Valve'in 3 diyemediği oyun aslında o. Yani Episode 3 diyemediği oyun. Half-Life 3 değil. Ama Episode 3 diyemedi oyun. Ya o yüzden ya zaten öyle bu arada. Hani söylemine katılıyorum senin. Hı-hı. Ben bir tane burada örnek verdim diye. Şey olmuyor yani. Abi, sen de yanlış biliyorsun falan gibi değil. Beat Saber var. O da hani düz eğlence olarak. Düz yani öyle bütün yerlerde şey oynayabiliyorsun. Yani.
Ağır bir oyun değil, eğlenceli oyun.
Aynen. Half-Life Alyx var. Biraz da hikayesel açıdan. Bir de farklı bir deneyim açısından. Hani kontrolcülerin de kullanmasıyla birlikte işte Horizon derim. Ya ya VR cihazı denemek isteyen bu üç oyunu oynasın, sonra varınıyor onu satsın, daha da şey almasın yani VR harbiden cihazı almasın.
Çok bir şey gelmiyor aklıma. Belki bir yarış oyuncuları, simülasyon oyuncuları gözlükle beraber bu kokpit hissiyatını yaşamak için kendileri...
Ya gider araba şeyler... sürerim ya.
Yok ama işte araba, o arabayı GT3 RS'i ben nereden bulacağım da süreceğim?
Ya sen onunla GT RS sürdüğünü mü düşünüyorsun peki? Öyle bir düşünce mi var?
En azından mutfakinin ekmeğidir kardeşim. Ben belki orada o atmosferde olduğumu belki bir tık kendimi kandırabilirim
ya
yani.
Ya tamam, arabanda da öyle düşün.
Clio 4'ü mü değil mi? 120 beygir Clio 4.
Şey yapar, uf ne basıyorum be.
Turbo sesi geliyor. Ya işte böyle, o yüzden bu kullanım alanlarını kendin oluşturup belki eğleneceğin belli noktaları bulabilirsin. Mesela 3D modellemede de bu VR gözlüklerden falan faydalanıyorlar. Orada bir işe yarıyor ama çok sınırlı şeyler gibi geliyor bana hep. O yüzden evet. Sony'de daha da sınırlı. Abi biz çok iyi yapacağız. Bir tane oyun yapacağız. O da bak gözlüğü satmıyor.
Evet. Ha bu arada şöyle bir şeyler, onu da söyleyeyim. Ağustos'un başında, 7 Ağustos olması lazım. PC adaptörü çıkıyor. PlayStation VR 2 için. PC'ye bağlayacaklar bu şekilde. Çoğu özellik çalışmıyor ama yine en azından Half-Life Alyx orada oynanabilecek. Yani VR 2'yi aldık elimizde, patladı bu cihaz diyorsanız. PC tarafında çıkmış olan ve gelecekte biraz daha çıkacak olan oyunlar var ama ben önümüzdeki 3-4 yıldan sonra VR tarafının çok da devam edeceğini sanmıyorum yani.
Çok canlı bir şey. Bir Apple işte gözünün ne oldu şu anda? Var mı içeriği?
Ya Apple'da zaten biliyorsun oyundan ziyade aslında orada yaratıcılık kısmıyla öne çıkmaya çalıştı.
Deneyim, hayat, iş dünyası, her şekilde böyle bir kullanım alanı sunacaklarını söylüyor. Onlar da dahi gözlük de güzel gözlük.
Ki o bile VR diye biliyorsun, VR, AR
evet,
tarzı
VR
bir şey.
Evet, VR hiç demediler yani. Ona. Evet, hiç de abi VR şeyi de var onda yani, anladın mı? Sadece onlar kendini aynı sınıfa sokmak istemediler. Şimdi bizim adımız, biz Oculus gözlükle aynı sınıfta mı kalacak? 2000 bilmem kaç dolarlık bu gözlük satıyoruz.
Bizimki cep telefonu değil, bizimki
iPhone. Evet, o kafada biraz
yani
takıldıkları için.
Yani kimse, MacBook olan kimse laptopum var demiyor, MacBook'um var diyor.
Hah işte abi, ya sen, bu ya. Sen bu işi biliyorsun işte.
Yani o yüzden...
Apple'ın çalışanıdır kendisi bu arada. Gizli çalışanıdır.
Sony ve Apple aynı anda. Evet. Var mı abi son bir haberin?
Çok küçük bir haberimiz daha var. Ben bilirsin uzatmayı severim.
Ben biliyorum.
En hızlı sabit ve mobil internet kullanan ülkeler açıklandı. Türkiye sınıfta kaldı. Senelerdir duyduğumuz olay. Bir defa daha üzerine vuralım ki belki birileri duyar da der ki bu ülkede birazcık da altyapıyla alakalı bir şeyler gelişmeli en azından der. Böyle bir temennide bulunur. İnternet hızını ve performansını ölçen speed test platformu güncel verilere göre dayanarak en hızlı sabit ve mobil internet kullanan ülkeler açıkladı. Türkiye'ye her iki alan da sınıfta kaldı. Hızlara baktığımızda arkadaşlar Mayıs 2024'ü baz alıyor. Mobil internet hızında Türkiye 147 ülke arasında 68. sırada. Çok kötü değilmişiz lan.
Ya sen de öldürme kardeşim. Bu arada hemen lafını böyle bir şey diyorum. Sen biliyorsun yeni yayınlandı galiba Nokia röportajın. Hı-hı. Doğru mu? Yayınlandı değil mi?
Yayınlandı.
Duruyor değil mi o konuştuğumuz kısımlar? Yani Burak'ın kanalda bulabilirsiniz. Donanım Haber kanalında. Nokia ile yapmış olduğu bir röportaj var. Nokia'nın kimdi? İsim?
Avrupa CEO'su. Avrupa'nın başındaki insan.
Ya özellikle bu operatörler ve kullandığımız internetlerle ilgili çok güzel. Orada birkaç söylem var.
Şöyle bir söylemi var. Onu röportaja kaydetmemişiz. Çünkü arka planda söylemiş onu bana asıl söylediği şey. Onun samimiyetine güvenerek hayatımda gördüğüm en tatlı Alman. Yani bu kadar
Almanlara da burada hani şey
bir beyefendi. Hayır şöyle ben birazcık da soğuk donuk görüyorum kendimi. Açık açık söyleyeyim bunu. Ama yani bu kadar samimi bir Almanla hiç karşılaşmamıştım. Ve CEO pozisyonunda bir insan. Yani senle bir gazeteciyle veya medya çalışanıyla çok samimi olmak istemeyebilir. İşimizi yapalım, röportajımızı yapalım, dağılalım diyebilir. O mesela Türkiye'de Türk Telekom CEO'suyla yaptığı bir konuşmadan bahsetti. Burada büyük ihtimalle davada kalacağız.
Şöyle, dur ben çıkıyorum.
5G için sınırsız data paketlerini sordum. Neden bu paketleri sunmuyorlar? Türk Telekom CEO'sunun açıklaması şuymuş. Resmi değil deyip bu kendimi daha...
Söylenti.
Söylenti.
Gerçek değildir.
Dr. Wolf direksini de veriyorum. Söylediği şey şuydu. Güvenlik açığı oluşturabiliyormuş sınırsız data paketleri. O yüzden sunmuyorlarmış. Evet. Ve yani 5G ile beraber sınırsız data paketleri gelmeyecek gibi bir şeye aslında yorumladı o kendisi.
Ya bu arada 5G ile birlikte yani 5G'nin gelmesiyle birlikte sınırsız data paketleri mecbur.
Mecbur o hızlarda 15 GB yine paket kullanıp gigabit hızlara eriştiğinde ulan bir test yaparken zaten aslında önemli bir kısma gidecek.
İşte Dubai'ye geçen sene bir lansman için gittiğimizde kapıda herkese 1 GB'lık 5G'yi deneyimleyin diye bir şey veriyorlar. Kart veriyorlar, internet şeysi veriyorlar. Daha test yaparken bitti. 1 GB.
Ya işte ya anlıyor musun? Ve şey öyle bir çıkarımda bulundu. Bir takım bürokrasiyle alakalı sıkıntılardan bahsetti. Türkiye'de ülkemizde Karel'le beraber bu baz istasyonları, antenler, çeşitli donanımları geliştirmesinde bir iş hatları var yani. Bir üretim hatları var. Orada bir buradalar yani aslında. Ve bunu çok değerli bulduğunu söyledi. Ama kendisi direkt şey diye girdi o konuyu anlatırken. Ben Burak'cığım hani... Burak'cığım.
Türkçesi de bayağı iyiymiş.
Ama şey öyle, o kadar sıcak samimi bir insan ki şey dedi sana dürüst olacağım biraz yani şey kibar da bir insanımdır ama bunu dobra dobra açık açık söylemek durumundayım bir takım bürokrasi engelleri var ve bir takım şeyler istenmiyor direkt kendi ağzıyla söylediği şey bu ihaleler açılmadı bantların ihalesi gerçekleşmedi
yine geldik mi peki şeye yaptırmıyorlar abi ya yaptırmazlar.
Yani Nokia'nın en yetkili ismi dahi yaptırmıyorlar abi dediyse
vallahi ya
böyle bir durum var.
Evet. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Sen son istersen bir
son bir hızını da söyleyeyim. 68. sıradaydı. Mobil tarafta mobil internet hızı ortam olarak 40 megabitmiş. Ortalama yükleme hızı 14 megabitmiş. Sabit internette 44. Ortalamamız da 13 megabit.
Kötüyüz yani.
Kötüyüz tabii ki. Kaydımız... 181 ülkeden 111.yiz. Teşekkürler.
Kötü. Bu bölüm beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın. Bu internet konusunda yorumlarınızı da merak ediyoruz. Yorumlarda bizle paylaşmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Milli takımımıza da başarılar. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.